Ayrım 3, sayfa 30. Zaman sonsuz yavaşlıkta akıp gidiyordu. Zakaryas ile Orlando yola çıkacakları günü iple çekiyorlardı. Seyahat etmek toprağı ekmeye benzer dedi Magister Musnier. İkisinin de tam vaktinde yapılması gerekir. Ekim ayında toprağa fasulye taneleri eken veya Mayıs ayında fındık arayan bir kimse, doğuya gitmek üzere yola şimdi çıkan biri gibi boş yere çaba harcamış olur. Yağmur yolları yumuşattı, nehirlerin hiçbirini aşmak mümkün değil. Tanrı sevdiği kullarını evde bırakır. Her yolculuk tehlikeli bir hastalık gibidir. Her iki durumda da insanın vasiyetini yazması gerekir. Ateşten sadece pek az kişi kurtulabilir. Seyahat ateşinin ne olduğunu biliyor musun? Nabız yükselir. Çünkü yaşam yolculukta daha hızlı akıp gider. Dış dünyadan üzerine dolu gibi yağan algılar aklını karıştırır. Tanımadığın kokular ve sesler etrafında olup bitenleri anlamanı zorlaştırır. Resimlerden oluşan köpüklü bir içki, zehirli bir meyve gibi zihnini bulanıklaştırır. Şehirler, kuleler, evler önünden yıldırım hızıyla geçer. Ağaçlar ve çiçekler, hayvanlar, canavarlar, çayırlarda otlayan inekler, insanlar, özellikle de insanlar, çok düşman ve az dost, çok talihsizlik ve az altın sana eşlik eder. Ulaşılan her hedefin ardında bir yenisi ortaya çıkar. Yollar birbirine dolanır, uçurumların üzerinden aşar, ormanların içinden geçer, çatallaşır, yabancıları yanlış yönlere sürükler. Arka planda ise haydutlar pusuda bekler. Yer cinleri, hiçbir ilacın iyi gelmediği hastalıklar, su ve vahşi hayvanlar yolu kapar. Telaffuz edemediğin isimlere sahip olan dağlar göğe yükselir. Azgın akıntılar yolcuyu kapıp götürür. Denizler ise onu uzaklara çağırır. Ancak talihe mi yoksa felakete mi bilinmez. Kaderini bir geminin tahtalarına emanet eden biri bunu nasıl bilebilir ki? Yolculuk günü geldiği zaman güneşin doğuşuyla birlikte iki at eğerlendi. Tapınak şövalyelerinin yük hayvanına ihtiyacı yoktu. Genelde eşyasız yolculuk ederlerdi. Tarikat onların takip edecekleri yolu her akşam başka bir tapınakçı manastırında konaklayabilecekleri şekilde düzenlemişti. Bu yerlerde tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Sıcak yemek, yol azığı, yeni çamaşır ve dinlenmiş atlar. Hiçbir tapınak şövalyesi yanında para taşımazdı. Bu sayede ne soyulmaktan ne de dilencilerin yapışkanlığından çekinirlerdi. Yol harçlarından ve köprü ücretlerinden papalık emriyle muaf tutulmuşlardı. Bu sayede bir kral ulağı kadar hızlı yol alabiliyorlardı. Zakaryas uzun bir kılıçla silahlanmıştı. Yeni beyaz pelerinini rüzgarda dalgalandırıyordu. Buna karşın mavi keten cübbesiyle Orlando'nun oldukça mütevazı bir görünümü vardı. Aslında efendisine eşlik eden bir uşağa benziyordu. Ne kılıç ne de mızrakla silahlanmıştı. Eyerinin arkasında büyük bir kurt kapanı göze çarpıyordu. Kapanın demir dişleri vahşi bir hayvanın dehşet verici ağzını andırıyordu. ''Bu ne işe yarar?'' diye sordu Zakaryas. ''Bundan daha etkili bir silah yoktur.'' diye karşılık verdi Orlando. İddiasını kanıtlamak için kapanı eğere bağlamakta kullandığı ipin düğümünü çözdü. Kapan neredeyse üç ayak uzunluğundaydı, bir çekiç kadar ağırdı ve bir ucunda demir bir halka vardı. Bu halkaya bağlı olan zincirin ucunda yakalanan hayvanın kaçmasını engellemek için toprağa çakılan bir kazık bulunuyordu. Kapanın çenelerini birbirinden ayırmak için Orlando'nun tüm gücünü kullanması gerekti. Sonra onu soluk soluğa yere bıraktı. Korkunç dişlerin tehdit dolu gülümseyişini fark etmemek imkansızdı. Orlando yerden kol kalınlığında bir dal aldı. Kapanın mekanizmasına dokundurmasıyla birlikte çelik çeneler öyle bir şiddetle kapandı ki çatırdayarak kırılan daldan kopan kıymıklar vınlayarak iki adamın kulaklarının yanından geçti. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı Zakaryas korkuyla. Bundan daha iyisi olamaz diye güldü Orlando ve kurt kapanını tekrar eğer çantasına bağladı. Av peşinde koşan bir kurdun o kadar sefil bir hali vardır ki, bomboş bir karınla hayvanların peşinden koşup durur ve av partisinin kurbanı çoğu kez kendisi olur. Ya örümcek öyle midir? Sabırla bekler ve avının ağına takılmasını seyreder. Vahşi hayvanların tümü avlanabilir ama tuzak kurmak, yazmak ve hesaplamak gibi bir sanat dalıdır. Hayatta kalmak isteyen bir varlık bu sanata mutlaka vakıf olmalıdır. Para kazanmak isteyen bir tacir, mallarını oltanın ucundaki yem gibi kullanmak zorundadır. Ve yaşlı bir bakire olmak istemeyen bir genç kız, erkekleri ağına düşürmeyi öğrenmelidir. İsa'nın havarileri de avcı değil balıkçıydı. Avlanırken mızrak değil olta kullanıyorlardı. Ruhlarımıza sahip olabilmek için Tanrı bile yem olarak çan seslerini ve bağışlayıcılığını kullanır. Yine de bir kılıç taşıman gerekir, dedi Zakaryas. Benim kılıca ihtiyacım yok. Kemerimde bir çekiç asılı. Bugüne dek çekiç döven bir kılıca rastladın mı? Çekiç tüm kılıçlardan daha güçlü, üstelik daha yararlıdır. Paris civarında yollar yüzlerce insanla doluydu. Tacirler ve inşaat ustaları, öğrenciler ve oyuncular, şövalyeler ve hacılar, dilenci keşişler ve atlı ulaklar, hekimler, cellat yamakları ve fahişeler. Birçoğu yaya yolculuk yapıyorlardı. Arabalara ve faytonlara Paris'in dışında pek az tesadüf ediliyordu. Çünkü yolların durumu çok kötüydü. Yağmurlu havalarda bir çamur deryasına dönüşüyorlardı. Kuru havalarda ise her üç adımda bir ortaya çıkan çukurlar, arabaların tekerleklerini ve akslarını kırmakta birebirdi. Soylu hanımlar ve din büyükleri, çok sayıda uşağın taşıdığı kapalı tahtrevanlarda yolculuk ediyordu. Bir domuz gibi sallanarak ilerledikleri için gemini onlardan aşağılayıcı bir tavırla gebe domuzlar diye söz ediyordu. İçlerinde daima bir domuz yavrusu bulunur. Orleans'ın güneyinde yol tümüyle ıssızlaştı. Nadiren büyükçe yerleşim yerlerine tesadüf ediyorlardı. İki tapınakçı Solonge ormanlarında birkaç kez yollarını kaybettiler. Kavşaklarda yol levhaları bulunmuyordu. Çünkü civarda yaşayan insanlar yaşadıkları yerlerin yabancılar tarafından kolaylıkla bulunmasına razı değillerdi. Kedi ense derisinden samanlığın tahta duvarına çivilenmişti. Köy kilisesinin hemen karşısında haça gerilmiş İsa'yı andırıyordu. Yeşil gözleri ardına dek açılmıştı. Uzun tırnaklı pençeleri öfke ve korkuyla titriyor, ağzından salyalar akıyordu. Keçeleşmiş derisi kan ve pisliğe bulanmıştı. Kaba köylü kıyafetlerine bürünmüş olan birkaç kız ve oğlan hayvana bakıp neşe ve zevkle gülüyordu. Şşş diye tısladı diğer çocukların solucan diye seslendiği ince, uzun boylu bir oğlan. Sonra dudaklarını büzdü ve kediye doğru okkalı bir tükürük fırlattı. Haydi artık diye kıkırdadı kızlar. Yoksa bebek yüzün için mi endişeleniyorsun? Es şu kediyi, samanlığın kapısına pelte gibi yapışsın. Şşş dedi bir kez daha solucan. Havaya sıçrayıp duruyor, kollarını ve bacaklarını bir yel değirmeni gibi sallıyordu. Sonra soluk soluğa geriledi ve kısılmış gözlerini kedinin yüzüne dikti. İnsanın ve kedinin bakışları karşılaştı, birbirine kenetlendi. ''Bitir işini, onu bir pire gibi ez!'' Solucan ellerini sırtında birleştirdi, derin bir nefes aldı. Sonra rakibine saldıran bir koç gibi başını önüne eğdi ve koşmaya başladı. Kafası işkence edilen hayvana çarptığı anda kedi dişlerini ve pençelerini kullanarak korkunç tıslamalar eşliğinde canını kurtarmaya çalıştı. Alnı ve kulakları tırmık içinde kalan solucan acıyla geri çekildi. Zevkten dört köşe olan kızlar yüksek sesle kıkırdayıp gülüyordu. Bu kez sıra yüzü çillerle kaplı, kızıl saçlı bir oğlandaydı. O da başını öne eğip koşmaya başladı ama hayvanı ıskalayıp tahta kapıya tosladı. Bir an yalpaladıktan sonra yere yuvarlandı ve yeni avlanmış bir tavşan gibi katılıp kaldı. ''Ayağa kalk!'' diye bağırdı bir sonraki oğlan. ''Şimdi uyku vakti değil. Bu iş nasıl yapılırmış sana göstereceğim. Çekil şuradan.'' ''Bakın!'' dedi oğlanlardan biri. ''İki keşiş şövalye.'' Sıradaki oğlan Gemini ile Zakaryas'ın önünde abartılı bir tavırla eğilerek selam verdi. ''Efendilerin elbette öncelik hakkı var. Bir tapınak şövalyesi ne ölümden ne de şeytandan korkar.'' Ama kadınlardan diye güldü çilli oğlan. Eteklerden korkan biri kedilerden nasıl korkmaz? Gemini eğerden aşağı atladı ve dizginleri arkadaşına uzattı. Sonra da samanlığın kapısına gitti. Bir sonraki saldırıyı bekleyen kedi korkuyla titriyordu. Tapınakçı hat çıkardı ve mırıldandı. Mors ut malum non sit efficies. Ölümün kötü bir şey olmadığını anlayacaksın. Sonra da başını hayvanın vücuduna öyle bir şiddetle gömdü ki kedinin göğüs kafesi çatırdayarak içeri çöktü. Çıkan ses kırılan ceviz kabuklarını andırıyordu. Gemini etrafına bakınmaya gerek görmeden atına bindi. Selam vermeden oradan uzaklaştılar. ''Bu iğrenç oyuna neden katıldın?'' diye sordu Zakaryas. ''Bu sadece bir oyun değil. Eski putperest kurban törenleri halkın geleneklerine kök salmış vaziyette. Ben sadece kediyi acılarından kurtardım. Voltague dum diunt turpia, facta placent. Bir olayı iyi bir şekilde sonuçlandırmak için bazı çirkinliklere katlanmak gerekir. Hristiyanlar nasıl olur da böyle şeyler yapabilirler? Bir tanrı çocuğunun haça gerilmesini kutlayanlar, haça gerilmiş bir kediye neden acısın ki? Kedilerden hoşlanır mısın? Zakaryas'ın sessiz kalması üzerine Orlando sözlerine devam etti. Ben de hoşlanmam. Ama onlar faydalı küçük şeytanlardır. Farelerin gerektiğinden fazla çoğalmalarına engel olurlar. Farelerin ne günahı var diye güldü Zakaryas. Bir avuç tahıl çalmaktan başka. Orlando karşılık verdi. Bir ölçek tohumluk tahıl iyi bir toprakta 4 ölçeğe dönüşür. Bunun bir ölçeği gelecek yıl tekrar tohum olarak kullanılır. Bir ölçeği böcekler yer, bir ölçeği fareler. Çiftçiye de bir ölçek kalır. Bunun yarısını da toprak sahibine vermek zorundadır. Böylece geriye fazla bir şey kalmaz. İyi bir kedi tahıl hasadını 2 katına çıkartabilir. Ama yaptığı bu iyilik genellikle nankörlükle ödüllendirilir. Bu civarda yaşayan insanlar kedileri çarmıha gerer. Batıl bir inanç. Kendi kötü ruhlarının ve aptallıklarının işareti. Akşam olunca Karteus tarikatına ait bir manastıra ulaştılar. Çorak toprakların ortasında, okyanusun üzerindeki bir ada gibi tek başına bulunuyordu. Yaşam belirtisi olarak sadece küçük bir çanın çınlaması işitiliyordu. Kapının üzerinde şu kelimeler okunuyordu. Ego vir videns, ben görenim. Göz sessiz bir organdır dedi onlara odalarını gösteren kapıcı. Hiçbir şey sessizliğin kudreti kadar yaratıcı değildir. Karteus keşişleri haftada sadece 1 kez konuşabilir. Tüm aydınlanma sessizlikte saklıdır. Akşam yemeğinde ise başrahip şöyle dedi. Ağzın susması çok kolaydır. Çok daha zor olan vücudun içindeki sesin konuşmasına engel olmaktır. Aydınlanma karanlıkta saklıdır. Yüksek bilinç düzeyleri inanılmayacak bir şifaya sahiptir. Biz Karteus keşişleri çok uzun süre yaşarız. Ertesi sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte yola koyulduklarında Zakaryas büyük bir rahatlamayla bağırdı. Tanrı'ya şükür kurtulduk. Orada bir an bile daha fazla kalamazdım. Adamlar balık gibi sessiz, ölümcül bir sükunet. İmparator Frederick'in ne yaptığını biliyor musun? Adem'in hangi dilde konuştuğunu anlamak için yeni doğan çocukları tecrit ettirmiş. Büyümelerine kadar onlarla konuşulmasını kesinlikle yasaklamış. Yunanca mı, İbranice mi, yoksa Latince mi konuşacaklarını çok merak ediyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Büyük bir özenle büyütülmelerine rağmen çocuklar ölmüş. Çünkü konuşmak da insanoğlu için ekmek ve hava kadar önemli bir ihtiyaçtır. Biz insanlar geveze varlıklarız diye güldü Orlando. Birbirimizle anlaşmak için neredeyse sadece kelimeler ve yazı kullanıyoruz. Oysa hissettiklerimiz için ne dar bir cenderedir bu. Bitkilerin ve hayvanların suskun dilleri o kadar zengindir ki. Atım bana pek çok şey anlatıyor. Ama dışarıdan bakacak olursan o da bir Karteus keşişi kadar suskun. Evet, sessiz bir anlaşma şekli daha vardır ve bu tüm kelimelerden daha derin, daha anlamlıdır. Tıpkı bir magister gibi konuşuyorsun dedi Zakaryas. Onun söylediklerini anlamıyordu. Orlando ise aklından şunları geçiriyordu. Ben Adrian'la bu şekilde konuşuyorum ve bunlar beni mutlulukla dolduran konuşmalar. Toz, gölgesiz öğle sıcağı, susuzluk. Sonra ansızın ortaya çıkan bir müjde. Serinlik. Atların burun delikleri titriyordu. Daha görmeden mırıltısını duydukları dere cilalı çakılların üzerinden neşeyle akıyor, kristal berraklığındaki su köpüklü küçük şelaleler oluşturuyordu. Hayvanlar ve binicileri ağızlarını şapırdatarak susuzluklarını dindirdiler. 2 tapınakçı çıplak ayaklarla suya girmişti. Etraflarında kız böcekleri uçuşuyordu. Sonra karın üstü derenin içine uzandılar. Ellerini suyun içine daldırmış, kaygan vücutlu alabalıkları yakalamaya çalışıyorlardı. Ellerine geçirdiklerini yıldırım hızıyla at nalı şeklinde büküyor ve kıyıdaki çimlerin üzerine fırlatıyorlardı. ''Yakaladım, yakaladım!'' diye bağırdı Zakaryas. ''Şuna bak, nasıl da direniyor, ah lanet olsun parmağımı ısırdı.'' Keskin bıçak balığın solungaçlarının arasına girdi. Görkemli bir hayvan dedi Orlando. Bakıyorum ona acıyorsun diye güldü Zakaryas. Bunda gülecek ne var? Bu balık özgür hayvanların onuruna sahip. Hayatı için bir erkek gibi dövüştü. Elbette ona acımamız gerekir. Zakaryas bir ateş yakmıştı. Deve tabanı yapraklarına sarılan 5 alabalık ateşin kenarında nar gibi kızarmayı bekliyordu. Nehrin geçit verdiği bir yeri bulmak için tam yarım günlerini harcadılar. Sonunda tahta bir köprüye tesadüf ettiler. Ancak çürümüş ve delik deşik olmuş tahtaların üzerine ancak onu çok iyi tanıyan biri basmaya cesaret edebilirdi. Gemini gözlerini bağladığı atları teker teker köprünün üzerinden geçirirken Zakaryas çürük olduğunu tahmin ettiği yerlerde titreyen nalların altına büyük kalkanını koyuyordu. O gün gece konaklayacakları yere ulaşamadan hava karardı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş elbiseler ve boş midelerle bir kaya kovuğuna sığındılar. Tanrım, kısa bir dua edeceğim için beni bağışla dedi Orlando gözlerini kapamadan önce. Yumuşak yatakta taşlı toprağın üzerinde olduğundan çok daha kolay dua ediliyor. Bizi koru ya da tehlike durumunda en azından beni uyandır. Ne dedin diye sordu Zakaryas. Ama Orlando uykuya dalmıştı bile. Tedbirli davranmak için kurt kapanını kovuğun önüne yerleştirmişlerdi. Zakaryas da ciddi bir durumda çabuk çekebilmek için kılıcına mum sürmüştü. Geceleyin atların solumaları onları uyandırdı. Zakaryas bazı sesler duyar gibi olmuştu. Ertesi sabah bir ayının ayak izlerini fark ettiler. 5 günlük bir at yolculuğundan sonra Vincentis'ten 3 gün önce Limoges'teki tapınakçı manastırına ulaştılar. Karayolunun yarısını geride bırakmışlardı. Manastırın avlusuna girdikleri anda pazar gününü bildiren çan sesleri uğuldamaya başlamıştı. Pazar ayinine katılmaya, ayrıca Orlando'nun deyimiyle yüreklerini ve kıçlarını dinlendirmek için uzunca bir mola vermeye karar vermişlerdi. Zakaryas'ın kaba etleri yara içinde kaldığı için üzengilerinin üzerinde ayakta duruyor, bu da oldukça büyük bir güç harcamasına neden oluyordu. ''Bir pazar gününü dizlerimin üzerinde geçirmeyi daha önce asla bu kadar yürekten arzulamamıştım.'' dedi. Manastır eczacısı Tülyan biraderin kaba etlerine porsuk yağı sürmesi esnasında acı dolu bir gülümsemeyle ''Kıçın bir kardinal cübbesi kadar kırmızı, birader üzerinde yumurta bile pişirilebilir.'' Zakaryas itiraz etti. Bana kalırsa kıçım bir azizin başının etrafındaki haliye benziyor. Bir aziz halesi mi? Cave mendacium. Yalandan kaçın. Bu koca hayalarla kimse seni aziz falan ilan etmez. Aynı akşam uykuya dalmadan önce Zakaryas şöyle dedi. İnsanın mutlu olabilmek için ne kadar az şeye ihtiyacı var. Yumuşak bir yatakta ağrısız bir uykuya dalmaktan daha güzel ne olabilir? Çok tuhaf diye karşılık verdi Orlando. Kendi vücudumuzu algılamadığımız zaman ne kadar mutlu oluyoruz. Zakaryas yolculuğun bedeninde açtığı yaraları tedavi ettirirken Orlando da ayinden pazar yerine akın eden meraklı kalabalığın arasına karıştı. Gezginci bir Frank hekimi tenteli arabasını meydanın ortasına çekmişti. Alameti farika olarak arabasına tekerlek büyüklüğünde bir göz resmi bulunan bir bayrak çekmiş olan hekim bir kürsünün üzerine çıkmıştı. Samur yakalı cübbesinin üzerindeki saçsız başı, yumuşak bir kumaşın üzerine yerleştirilmiş olan bir kaz yumurtasını andırıyordu. Elindeki küçük bir şişeyi havaya kaldırmış, bağırıp duruyordu. ''Yaklaşın erkek ve kız kardeşlerim, burada asılarak ölen bir adamın gözü var. Yarasa kanı, tarçın kökü, mumya tozu ve viola sanis vulgaris karıştırılmış cenin suyunun içinde yüzüyor. Sabahları horoz ötmeden önce gözünüze 3 damla damlatırsanız bir kartaldan bile keskin görürsünüz.'' Stoklar el verdiği müddetçe bir şişesi 4,5 heller. Bir de buna bakın, uykusuzluğa karşı kirpi sidiği ve kurbağa sümüğü. Göz kapaklarınızın üzerine sürmeniz yeterli. Göz kaymasına karşı sarmaşık çayı. Yaşaran gözlere karşı Tropicana Tagates. Ürdün nehri suyu körlerin gözünü açar. Güzel avrat otu suyu ise ihtiyarların gözlerine bile parlaklık verir. Orlando bir ilan resmine bakmak için biraz yakına gelmişti. Resimde bir iskemleye oturmuş bir adam görülüyordu. 3 çırak tarafından başı sıkı sıkı tutuluyordu. Hekim de dikiş iğnesine benzer bir aleti adamın gözüne değdiriyordu. Resmin üzerine ise süslü harflerle şunlar yazılmıştı. Göz perdesi illeti yüzünden kör olanların birçoğu tekrar görebiliyor. Hekim kalabalığın arasından onu fark ettiği zaman Orlando tiksinmiş bir halde dönüp gitmeye hazırlanıyordu. Ansızın adamın yüzü mutlu bir gülümsemeyle aydınlandı. Konuşmaya son verdi ve kollarını açarak Orlando'dan yana seyirtti. ''Sizi tekrar görmek ne büyük mutluluk birader. Arapların yanında başınıza neler geldi? Konaklayacak bir yer buldunuz mu? Rica ediyorum misafirim olun.'' Sonra da kalabalığa dönerek Orlando'yu işaret etti. Bu cesur tapınak şövalyesine hayatımı borçluyum. Yardımıma koşmasaydı bugün burada derdinize deva olamazdım. Sonra Orlando'nun şaşkın bakışlarıyla karşılaşarak bağırdı. Neden soru dolu gözlerle bakıyorsunuz? Beni tanımadınız mı Adrian birader? Adrian mı? Bu adam Adrian'ı tanıyordu. Hakkında neler biliyordu acaba? Orlando birden kendine geldi. Sizi nasıl unutabilirim diye bağırdı. Seve seve misafiriniz olurum. ''Çanlar saat 6'yı çaldığında Piet de Cocon'da'' diye güldü hekim. ''Umarım oruç tutmuyorsunuzdur.'' Le Piet de Cocon adlı han şehir sularının hemen arkasındaki dar karanlık bir sokakta bulunuyordu. İnsan burasını sadece burnunu izleyerek bile bulabilirdi. Sıcak domuz eti, bira ve kızartılmış balık kokuları surlar boyunca yayılıyordu. Ancak sidik kokuları da insanın burun direğini kıracak kadar keskindi. Çünkü sarhoşlar buldukları uygun bir yere işemekten çekinmiyorlardı. Orlando'da pantolonunun son düğmesini iliklemekte olan hekimi burada buldu. Özgür bir vücut, doğal sağlığın ön koşuludur. Planus venter non senat libenter. Dolu bir karın yemek yemekten hoşlanmaz. Boş bir yüksük, dolu bir fıçıdan daha fazla bira alır. Hekim Orlando'yu kolundan çekerek hana soktu. Gelin oturun, misafirimsiniz. Umarım karnınız açtır. Hayatımı kurtaran adama büyük bir kadeh arpa suyu getirin. Koyun eti sever misiniz? Buranın buğdaylı haşlaması meşhurdur. Sucuk ve salam çeşitleri de tavsiye edilir. Hele tuzlu domuz kaburgası. O kadar lezzetlidir ki ağzınıza alır almaz dağılıverir. Bakıyorum dişlerinizin tümü henüz ağzınızda. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki kibar erkekler dişlerini bir genç kızın bekaretini yitirmesinden bile hızlı kaybediyorlar. Ama ben kime ne anlatıyorum? Bunların tümünü benden daha iyi bilirsiniz. Eğer tam vaktinde yetişmeseydiniz, beni o inançsızların pençelerinden kurtarmasaydınız, mutlaka dişlerimden de fazlasını yitirmek durumunda kalırdım. Daha doğrusu siz olmasaydınız, hayatta kalmam bile çok şüpheliydi. Tıpkı vahşi hayvanlar gibiydiler. Ama o kuduz köpeklere hadlerini bildirdiniz. Bire karşı üç. Vay, neler duyuyorum böyle diye bağırdı yan masada oturmakta olan bir arabacı. Demek bire karşı üç. Anlatın bakalım. Evet, anlatın diye bağırdı masanın ucunda oturmakta olan hayvan tacirleri. İçlerinden biri hekimin kadehini birayla doldurdu. O da büyük bir yudum aldı, dudaklarına bulaşan köpüğü koluyla sildi ve anlatmaya başladı.